Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Haydarpaşa'dan 15.45'te kalkan katar girdi sessizce Ankara garına. Saat 8'i çeyrek geçiyordu. 5 dakika rötar. Ankara garına bahar, istasyon polisinde artan gizli bir telaş, 3. mevki bekleme salonunda köylü yapı işçileriyle ve büfesinde göbekli bir marula benzeyen İstanbul hasretiyle gelir. Ankara garı temizdir, rahattır ve bilhassa yenidir. Fakat mermerlerinin aydınlığına rağmen anlatılması öyle zor yahut öyle kolay bir şey vardır ki rüzgarında bağırışılmaz, koşuşulmaz, yüksek sesle gülüşülmez Ankara garında. O kadar ki kalkacak trenlerini ses büyütenlerle haykırdığı zaman boş bulunursa insan şaşırır, başka bir dünyadan sesleniyorlarmış gibi. Mahkumlar indi trenden, bavulları ve jandarmalarıyla. Kelepçeleri vurulmuştu yine. Yürüdüler ilgi uyandırmadan, yahut uyan ilgiler belirtilmedi. Yalnız bir kadın, bir kadına, "Bunlar Alman casusu," dedi. Sarışındı Süleyman. Mahkumlar yola koyuldular, jandarma merkezine doğru. Aktarma trenlerini orada bekleyecekler. Bir köylü hamal taşıyordu bavullarını. Issızdı caddeler. Belki erken, belki geç, belki ölü bir saat. Belki duvarların arkasına çekilmiş hayat. Yığın yığın, kat kat, mermer, beton ve asfalt. Ve heykel, ve heykel, ve heykel. İnsan yok fakat. Ve sonra bozkır. En beklenilmedik yerde ve her şeye rağmen şehrin içine kadar giren ve sonra derhal toprağın sonsuzluğu. "Süleyman," dedi mahkum Halil, "şehirle Bozkır'ın kavgasına bak." "Görüyorum. Henüz ayakta olsa da Bozkır yeniliyor." Durdu tesviyeci mahkum Fuat. Okşadı ince bıyıklarını kelepçenin demiriyle. Bir tezgaha bakar gibi şehre baktı. "Ben beğendim Ankara şehrini kardeşler," dedi. "Aklım ermez ama yapı işine, belli ki ter dökmüş bizim işçi milleti, temiz iş çıkarmışlar." Bakıyordu gökyüzüne mahkum Melihat. Gökyüzü masmavi, geniş, rahat. Hop, lastik top. Çocukluğu geldi, kızı geldi aklına. Topunu havaya fırlat kızım, havaya fırlat. Topu yok kızımın. İstanbul'a mektup. Anne, lastik bir top al benim kıza. Koskocaman, kıpkırmızı olsun. Benim gümüş küpeleri sat. Topunu havaya fırlat kızım, havaya fırlat. Nerede top oynayacak? Gökyüzü gözükmez bizim sokakta. Havada bulut, sen bunu unut. Havada yüzen tek bulutu gördü Melihat. Bir çocuk gömleği gibi küçük, şirin ve beyazdı. Ve uçsuz bucaksız mavilikte gidiyordu gülümseyerek. Karşı kaldırımdaydı üniversiteli. Bırakmamıştı peşini mahkumların. Baktı Melahat'in baktığı yere, bulutu ve gökyüzünü gördü. Hatırladı Tolstoy'un Harp ve Sulh'ünü. Toprağın kavgasını yüreğinden at. Bul ki gökyüzünü, oradadır bahtiyarlık. Kuşkusuz, sefaletsiz, geniş, yüksek, rahat, büyük sırrını orada çözer hayat. Güldü. Ve kaybetmeden muazzam ihtiyara saygısını, toprakta yenilmek, insanlardan kesmek ümidi diye düşündü. Hazım zamanlarının felsefesi yahut. Ve o bunları düşünürken, yukarıda, sonsuz mavilikte, bir çocuk gömleğine benzeyen bulut, yarılır gibi bıçakla, yırtıldı ortasından, üç motorlu bir uçakla. Baktı uçağa üniversiteli. Ve düşünceler kafasında atladı birbirinden. Teknik, ter ve kan içinde kurtuluşu getiren teknik, elektrik, motor, mazot, pike yapıyor pilot. Kolan vururken emirgan korusunda ben, çınar asma salıncak, yar gelip yar gidip sallanacak. Pilot aklını oynatsa, bir bomba atsa, mitralyöz ateşine tutsa yahut Londra, Belgrad, Rotterdam. Tolstoy büyük adam. Her şeye rağmen büyük. Düşman askerleri ne güzel konuşur. Sivastopol Harbi'ndeki hatıralarından almış bunu. Sivastopol önünde yatan gemiler, Harp ve Sulh'ün Fransızca tercümesindeki not. Ateşkes zamanlarında düşman orduların askerleri toplanırlardı bir araya. Ve anlamadıkları halde birbirlerinin dilini kardeşçe gülüşürler, vururlardı omuzlarına birbirlerinin. Harbi hazırlayanların ruhu yanında onlarınki ne kadar yüksek, onlara ayrı milletlerden gelmişler diye, onlara insan ve kardeş değilsiniz, düşmansınız diyenler. Ben Tolstoy kadar büyük bir yazıcı olabilirsem eğer, sevgilim elini ver, öpecek değilim, götüreceğim onu yeni bir dünyayı işleyen ellerin arasına. Bu şiiri bitirip bir yerde bastırabilsem, Selma dehşetli sevinecek. Bir köşeyi dönünce göründü vilayet jandarma merkezi. İki katlı beton bir yapıydı bu. Muzaffer olmuştu yine tahta evlerin ortasında, ikinci elden Ankaralı müteahhide Macar kalfaların kübik üslubu. Mahkumlarla jandarmalar girdiler. Melihat erler koğuşunun önünde sofada kaldı, kelepçeler söküldü, nezarete kapatıldı ötekiler, bodruma bavullarıyla beraber. Çimento çıplak ve aydınlık, bavulların üstüne oturdular. Süleyman, yorulmuşum be dedi, dayadı başını duvara ve kalın sesinde bir parça alay ve bir hayli hasret başladı sevgili şarkısını mırıldanmaya. Hayatı gel içelim, gel içelim puseden kadehlerle. Büyük bir ciddiyetle gazete okuyor Fuat. Ve Halil hatırladığını fark etmeden hatırlamaktadır. Polis müdürlüklerinde odalar, jandarma nezarethaneleri, hapishaneler. Her biri kopmuş bir yürek gibi vurup akıllı kederinde, geçiyorlar kilometre taşları gibi durup yolun kenarında. Hudut boyundaydı ilki jandarma nezaretinin. Bir asi denize, ve mısır tarlalarına yakın. Bodrumundaydı hükümet konağının. Islak, gemi enkazıyla dolu, penceresiz, simsiyah derinde nasıl uzun tereddütlerle tutuştuydu alev. Bir kibrit yakabildiydi. Hava bir öldürülmüşün cesedi gibi çıplak ve alildi. Duruyordu aydınlanmadan yerli yerinde. Bağırdı, tekmeledi kapıyı Halil ve çavuş bir mum getirip koyduydu. Dışarıda güneşin altında saat sabahın 9'uydu. Halil bir insan kokusu duyduydu da yürüdüydü insana doğru mumu elinde. İnsan gözlerinin arkasında kapanık. İnsan siyah uzak bir bıyık, bir unutulmuş evde bir pencere gibi camsız, karanlık ve ayaktaydı parçalanmış bir omurganın üzerinde. Korkuluyormuş gibi akıntıya kapılacağından insanı bir çıpaya zincirlemişlerdi bacağından. Halil'in selamını almadı insan. Kaldı yine öyle hep bir başına kendi gözlerinde. Deli, kara sevda, melankoli. 3 gün 3 gece deliyle baş başa bıraktılar Halil'i. Deli zincire bağlı, Halil birbiri peşinden yaktığı mumlarla. Sonra çıkarıldılar, atıldılar bir gemide bir ambara. 7 gün 7 gece yolculuk. Ve İstanbul'da geçerlerken köprüden, Halil deliyle aynı zincire bağlı ve süngüler iki yanda. Peşlerine takıldı çoluk çocuk. İlk önce tuhaf bir utanma duydu Halil, sonra büyük bir rahatlık. Ve bu rahatlığı bir daha kaybetmedi artık. Evinin her basılışında aynı rahatlıkla açtı kapıyı. Ve müdüriyette her kalkışında sopanın altından yanaklarında parçalanmış gözlüğü ve tabanlarında ayıpladığı bir sızı, yüreğinde fakat hiçbir şey söylememiş, hiç kimseyi ele vermemiş olmanın rahatlığı aynı rahatlık. Ve galiba 3. girişinde İstanbul cezaevine aynı rahatlıkla yattı açlık grevine arkadaşlarla beraber. Ve tayınları yastık yaptılar. Ayaklarında pranga ve ıslak çimentoya uzandılar yarı çıplak. Ve şartta akrepleri, toprak koğuşları, karpuzlarıyla ünlü hapishanede Halil'in üstüne uşaklarını saldırdı Kürt beyleri. Ve beline inen odunla devrilmeden önce Halil aynı rahatlıkla yardı üçünün kafasını. Ve Ankara'da münferitte, kitapsız, kalemsiz ve insansız, gündüzleri bir avuç leblebiyi yere atıp sayarak ve geceleri sayarak pencereden şehrin ışıklarını aynı rahatlıkla tek mi çift mi oynadı kendi kendine. Anlamak en büyük rahatlık. Karşı konulmaz zoru sosyal zaruretlerin ve kavga, akıl, yürek, yumruk, alabildiğine nefret, kin, alabildiğine merhamet, sevgi, insan insanı sömürmesin diye ve daha adil bir dünya, daha güzel bir memleket için. Fuat kapattı gazeteyi hışımla. Vatan sevgisinden bahsediyor Nuri Cemil dedi. Sıkılıp utanmadan vatan sevgisinden bahsediyor. Keyifle konuştu Süleyman. Hele şükür senin de kızdığını gördüm be. Ne sandındı ya? Bahseder. Bir yandan vatanı satıp bir yandan böyle bahsettiler. Vatan sevgisi mi bu hergelelerde? Hangi vatan sevgisi? Sandalye, depo, fabrika, çiftlik, apartman sevgisi. Mülkünü, sermayesini al, sandalyasını çek altından, heriflerde düşman toprağı olur vatan. Bütün tarih boyunca bu böyle. Fransız inkılabında düşman ordulara rehber oldu asılzadeleri, Fransa'yı ezmek, krallığı kurtarmak için. Ve beyaz Rus ordularının iplerini çeken Wrangel'in, Kolçak'ın, Deniki'nin Alman, İngiliz, Japon kapitalistleriydi. Ve bizde hanedanı Ali Osman ve etrafındakiler Londra bankaları ve Venizelos'la beraber yürüdüler fethetmeye Türk milletinden Anadolu'yu. Ve hatta laf aramızda Milli Çin lideri Chiang Kai-shek, Amerikan parası ve Japon silahlarıyla Süleyman'ın sözünü kesti Fuat. İnsanlığın hali romanında Malraux'un lokomotif ocaklarında bir yakılışı vardır işçi Çinlilerin. Devam etti Süleyman. İberik Yarımadası'nın en büyük vatanseveri Franco saldırdı Faslı Arapları ve Alman uçaklarını halkçı İspanyol vatanının üzerine. Ve işte Verdun kahramanı Mareşal Petain, Fransız kasketlerinden ürkerek Fransa'yı düşmana teslim eden. Vatan sevgisi mi bu hergelelerde? Hangi vatan sevgisi? Halil güldü. Yine coştun Süleyman. Coştum ya, elbette coşarım. Fuat takıldı. Şimdi bu coşkunlukla bir satranç partisine var mısın? Ona da varım. Ama siz Halil'le oynayın önce, yeneni ben yeneyim. Halil çıkardı bavuldan satranç takımını. Tahtasını kendileri boyamışlar, taşlarını kendileri oymuştular. Oyun ilk önce sükunetle başladı. Şart koşmuştu Halil. Sürülen taş geri alınmayacak. Altıncı hamlede Fuat bu şartı bozdu. Halil kızdı. Devam etti oyun. Süleyman birlik oldu Fuat'la. Halil'i kızdırdı büsbütün. Devam etti oyun. İkide bir Fuat'a akıl öğretiyordu Süleyman. Fuat kızdı bu sefer. Sen karışma, şaşırıyorum. Devam etti oyun. Fuat'ın şahı bir başına kaldı tahtada. Şimdi beni 10 hamlede mat edersen edersin. Halil, edemedin mi pata? 10 hamlede değil, 15. Süleyman atıldı. Hayır, 12. Üçü de bilmiyordu kaç hamlenin gerektiğini. Bağırıp çağırıyorlar, kibirli bir inatla gürültü ediyorlardı. Dışarıdan kapıya vuruldu. Ne oluyor be? Dövüşüyorsunuz mu? Sustular. Gülerek baktılar birbirlerinin yüzüne. Süleyman cevap verdi. Dövüşmüyoruz, meraklanma onbaşım. Konuşuyoruz. Dövüşmeyin, dövüşmeyin. Adam gibi konuşsanıza. Kapıdaki gitti ve oyun patayla bitti. Çıkardı gözlüklerini Halil. Çıplak iki çocuk gibi kaldı gözleri. Tertemizdiler. Bir parça kederle gülümsüyor ve üşüyordular. Yumdu gözlerini Halil. Kırmızı, yeşil halkalar döndü kapakların karanlığında. Ve sonra durgunluk simsiyah geldi. Açtı derhal gözlerini Halil. Gözlüklerini telaşla taktı. Gözleri kavanozda iki balık gibi ürkmüştüler. Baktı, gitgide daha sıcak, gitgide daha net, tekrar ışıkla ve renkle geldi eşyada ve insanlarda hareket. Sordu Süleyman. Nen var Halil? Bir şeyim yok. Karanlık meselesi. Anlamadım. Karanlık kötü şey Süleyman. Yalnız karanlığı görmek, karanlıktan başka bir şey görememek çok kötü. Süleyman güldü. Kör olmak desene şuna. Bence de sakatlığın en müthişi bu. Fuat karıştı söze. Kolsuz, ayaksız kalmak kör olmaktan iyidir. Halil birdenbire bir şey hatırlamış gibi Fuat'a sordu. Kavgan gözlerini istese vermez misin? Hiç düşünmemiştim. Mutlak icap ederse ama onu da veririz. Bunu şimdi niye sordun? Süleyman kuşkuyla baktı Halil'e. Yine gözlerin mi yoruldu? Hayır. Fuat'a döndü Halil. Senden 2 yaş gençtim. Fuat, bu işe girdiğim zaman en olmaz şeyi düşünen, en ağır fedakarlığa hazır, dehşetli merhametli, müthiş merhametsiz ve lirizme düşman, bir hayli romantik, kusurları ve meziyetleriyle velhasıl delikanlı bir münevverdik. Sen anlamazsın. Şükür ki amelesin. Süleyman anlar. Halkın kokusunu ilk aldığı, kitleye ilk geldiği zaman bir tuhaf tezattadır münevver delikanlılar. Bir yandan topyekun inkar eder fert olarak kendini, yine kendi kendiyle uğraşır öbür yandan. Ben de kendi kendime sorardım. Her şeyini vermeye hazır mısın Halil? Evet. Gözlerini evet. Kör olduktan sonra da söylerim, yazarlar. Kör olduktan sonra da dövüşmek kabil. Fuat güldü. Doğru düşünürmüşsün dedi. Ama bu durup dururken şeytanın bile gelmez aklına. Münevver'in aklına gelir. Fuat sordu. O zaman da gözlüklü müydün? Halil düşündü. Yani yine gözlerin hasta mıydı diyeceksin. Gözlüklü değildim. Fakat belki hastalık başlamıştı. Bilmiyorum Fuat. Hala bilmiyorum ya hastalığın adını. Hala teşhis koyamadılar. Fakat mesele bunda değil. Kapının demiri çekildi dışarıdan. Hep o yana baktılar. İki jandarma ile Melahat açılan kapıda göründü. Çocuklar biz gidiyoruz. Ankara hapishanesinde kalacaktı Melahat. Zaten ötekiler de ayrılacaklardı birazdan. Süleyman doğuya, Fuat kuzey taraflarına, Halil bir bozkır hapishanesine gidecek. Biraz dur abla. İpekli kırmızı bir mendil verdi Fuat. Gözünün yaşını silersin aklına geldikçe kocan. Zaten bu onun yadigarıdır. Sen sakla daha iyi. Halil sordu. 15 liran var değil mi? Şu 5'i de al, 20 olsun. Her hafta mektup yaz kuzum. Oldukça rahattır Ankara hapishanesi. Yerleş, kızını da getirirsin yanına. El sıkıştılar. Melahat'ın gözleri yaşardı biraz. Melahat güldü, Melahat kayboldu, kapandı kapı ve dışarıdan demiri tekrar sürüldü.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi, Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.